Ayrım 29.
Sayfa 369. Şimdi o zamanki şeylere bakarsanız, bütün matbuata, bütün gazetelere bakın. Çok iyi bir iş yapıldı. Tüpraşın fiyatı arttı. Tüpraşın ayrı bir hissesini satmak suretiyle tüpraşın değerini arttırdılar diye bütün gazeteler yazdı. Galata Port'tan bahsediyorlar. Biraz da ben de ondan bilgi vereyim size. Şimdi bu Gensoro önergesine diyor ki, efendim ihaleye fesat karıştırıldı. Efendim ihalede yolsuzluk var, şüphe var, suistimal var. Değerli arkadaşlar, doğrusu böyle alelacele hazırlanmış bunlar şeyler ki, teklif, önerge, benim hakkımdaki Gensoro önergesi, ben şaşırıyorum. Biraz oturun, çalışın, çalışın da biraz gerçeklere bakın. Galata Port ihalesini Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararıyla durdurduk ve ondan sonra da bunu biz iptal ettik. Ama kim iptal etti? İhale Komisyonu idare iptal etti. Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararının gerekçesi neydi? Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararının gerekçesi, burada yoksulluk yapıldı demiyor. Burada ihaleye fesat karıştı demiyor. Burada şaibe, şüphe var demiyor. Ya ne diyor? Bu planları özelleştirme idaresinin tasdik etmesi lazım. Fakat onun yerine Turizm ve Kültür Bakanlığı tasdik etmiştir. Ondan dolayı bunu değiştirin diyor. Söylediği bu. Orhan Er Aslanlı'yı de. Bu yolsuzluk değil mi? Maliye Bakanı Kemal Unakıtan. Devamla. Yani bu planlar Salı Pazarı'nın planları, Galata Port'un planları. Bizde Turizm ve Kültür Bakanı tarafından tasdik edildi. Kimdi o zaman eski Turizm Bakanı'ydı? Tasdik eden imzası olan da eski Turizm Bakanı'nın da imzası var burada. O tasdik etti. AK Parti sıralarından kim o sesleri? O tasdik etti. Mustafa Özyürek, Mersin. Kim? Kim o? Hangi bakan? Erkan Mumcu, İsparta. Sayın Bakan, kimmiş o? Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, devamla. O kendini bilir. AK Parti sıralarından alkışlar. Erkan Mumcu, Isparta. Cesaretin varsa bir şeyler daha söyle hadi. Nasıl olsa geleceğim oraya. Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, devamla. Evet, şimdi bunun hakkında bak, ihaleye çıktık. İhaleye çıktığımızda gayet açık, gayet şeffaf. Biraz önce arkadaşımız da anlattı. Çeşitli tarihlerde, 10-15 Haziran tarihlerinde Milliyet'te yayımlanmış ilan. Hürriyet'te yayımlanmış, Türkiye Gazetesi'nde yayımlanmış, Yeni Şafak'ta yayımlanmış, Akşam Gazetesi'nde yayımlanmış, dönmüş, resmi gazetede yayımlanmış, internet sayfasına konulmuş ve herkese de açık olarak ihale yapılmış. Zarflar toplanmış, zarflar basın huzurunda açılmıştır. Biz öyle evde mevde açılmıyor zarflar. Bir zamanlar vardı öyle yapanlar, biliyorsunuz. Alıp zarfları şeyde açıyorlardı. AK Parti sıralarından alkışlar. Bizde basın huzurunda zarflar açıldı. Ondan sonra da ilanlar yapıldı, kazananlar belli oldu. Fakat sonradan Danıştay dedi ki, bu planları Turizm Kültür Bakanlığı onaylayamaz. Özelleştirme İdaresi'nin yapması, onaylaması lazım. O zaman biz idare olarak dedik ki, bunu yeniden yapabilmek için bu ihalenin bozulması lazım. Yeniden Özelleştirme İdaresi tarafından ihaleye çıkılması lazım. Prosedür bundan dolayı bozuldu. Ve o ihaleyi ondan dolayı biz bozduk, başkası değil. Daha ihaleyi iptal kararı falan yok. Ama biz dedik ki, tamam tamam, yargıya da saygılıyız. Onun dediği gibi yapalım. Ama bunu bozmamız lazım. Yeniden Özelleştirme İdaresi. Şimdi çalışmalara başlandı. Yakında da çalışmalarımızı bitirdikten sonra yeniden ihaleye çıkacağız. Bunu unutmayın. Çünkü bu özelleştirmeleri tamamlamamız lazım. Bunlar milletin menfaatine olan hususlardır. İşte o özelleştirmeleri yapmazsınız, o zaman milletin birçok menfaatleri o bataklıklarda kaybolup gidiyor. Şimdi Galata Port ihalesiyle ilgili olarak da oferler orada konuşmuşuz. Gece yarısı konuşmuşuz. Kapı arkasında konuşmuşuz. Gökyüzünde konuşmuşuz. Yerde konuşmuşuz. Bilmem ne. Bırakın bunları Allah aşkına, bırakın. Naylon fatura. Şimdi naylon fatura hayali ihracattır, tutturdular. Ben geldiğimden beri, 3 seneden beri bunu anlatıyorum. 3 seneden beri de devamlı suretle açıkladım. Olmadı oldu. Geçen önergede söylediler. Şimdi her zaman her zaman, ama yine sizlere ve bu çatıya olan saygımdan dolayı bir kere daha bunu anlatıyorum. Deniliyor ki, ben naylon fatura düzenlemekten, hayali ihracattan yargılanıyorum. Bir defa bunu çok açıkladım. Benim şimdi bir de dava hakkım da doğuyor. Ben ne naylon fatura düzenledim, ne herhangi bir şekilde hayali ihracat yaptım. Ama bunu sen yaptın diye söylüyorlar. Her dediklerinde de benim dava hakkım doğuyor. Onu da kullanacağım. Bir defa üyesi olduğum, yönetim kurulu üyesi olduğum bir özel finans kurumu tarafından mevzuata da gene uygun olarak yapılan bir aracılı ihracat dolayısıyla bu davalar açılmıştı. 3 tane dava açıldı. Ve bununla beraber bütün yönetim kurulu üyeleri, ben de işlerinde olduğum için benim de var. Yani bütün yönetim kurulu üyeleri hakkında bu dava açıldı. Yıllardan beri sürdü ve benim dosyam milletvekili olduğum için tefrik edildi. Fakat öteki milletvekilleri hakkındaki bu davalar, milletvekili olamayan ve olmayan öteki yönetim kurulu üyeleri hakkındaki davaların tamamı kaldırılmıştır. Böyle bir dava şu anda söz konusu değildir. Ve bu davalar mahkeme kararlarıyla kaldırılmıştır. Herhangi bir af burada söz konusu değildir. Ve şunu da söylüyorum. Bakan kendine af çıkardı. 3 defa çıkardı. 4 defa çıkardı. Söylemlerinin tamamı yalandır. Benim çocuklarım ticaret yapıyorlar ve bunu yeni de yapmıyorlar. Hepsi çoluk çocuk sahibi kimseler. Ve şirketlerini kurdukları tarih 1999. O tarihte ne ben siyasete girmiş durumdayım ne de AK Parti kuruldu. Daha bizim partimiz bile kurulmadan onların şirketi vardı. Aynı işi yapıyorlardı, aynı işe de devam ediyorlar. Şimdi bakanın oğlu ticaret yapamaz, bakanın oğlu çalışamaz, bakanın oğlu gezemez, yemez, içmez. Hanginizin oğlu evde oturur? Hanginizin oğlu evde oturuyor? Şimdi bu benim oğullarım, çocuklarım özelleştirmeden bir ihale mi almışlar? Devletten bir ihale mi almışlar? Ben onları bir devlet makamına mı tayin etmişim? Ne var bunda? Efendim, bir başkası gelecek, yatırımcı olacak, iş yapacak, biz onları takdir edeceğiz. Bakanın oğlu olunca her türlü kötü sözü söyleyeceğiz. Ayıptır, ayıptır, ayıptır. Çamlıca'daki ev. Benim Çamlıca'daki 2 tane ev var ya, kaçak oldu evler, yeni yapıldı evler. Efendime söyleyeyim, evler sonradan altın kıymetine girdi. Yahu kardeşim, Allah aşkına. Bu hakkında yürütülen karalama kampanyasının bir neticesi. O dedikleri yerde ben 23 seneden beri oturuyorum. 23 seneden beri oturdum. Yapmak için de gittim. O tarihte tapumu da aldım. Tapulu yerin parasını verdim aldım. Ruhsatımı aldım. Evimi de yaptırdım. Efendim ikinci evi de 8-9 sene önce yaptırdım. Yani 97'de falan. Şimdi ben aldığımda burası sit alanı değildi ve benim aldığımda %25 de bana orada ruhsat verdiler. Yani 4 tane o villadan yapabilirdim. Evden yapabilirdim 4 tane. Veyahut da 16 dairelik bir apartman yapabilirdim. Ama ben o zaman yapmadım. 1 tane ev yaptım. Bahçeli evde 23 seneden beri yaşadım. Sonra da oranın imar planlarına göre benim orada bir ev daha yapma hakkım var. Bir ev yapma hakkım var planlara göre, hazırlanan planlara göre. Fakat o planların Büyükşehir'den ve Üsküdar Belediyesi'den geçmesi gecikince benim yaptığım ev kaçak duruma düştü. O planlar şu anda çıktı. Ha, o planlar Üsküdar Belediyesi'nden ve Büyükşehir Belediyesi'nden çıkarken oy birliğiyle çıktı. Oradaki CHP'li üyeler de oy verdi o planlara. Bütün partinin üyeleri oy verdi. Niye verdiler madem? Madem kaçaktı da niye oy verdiler de oy birliğiyle çıktı? Oradaki binlerce insanın mağduriyeti giderildi. Ben orada mağdur duruma düştüm. Ve bunları getirip getirip işte bakan yeni bir yolsuz iş yapmış, bilmem ne yapmış. Bu havaları yaratacaklar. Bu havalarla ülkeyi veyahut da milleti aldatacaklar. Ama kimsenin de aldandığı falan yok. Cevapsız kalan sorular. Un akıtan çoğunluğu gerçeklere ve belgelere değil, onun ağzından çıkacak sözlere inanmaya hazır AKP'lilerin desteğinde yaptığı konuşmada doğruları söylemek yolunu seçmedi. Birincisi, kendisinin de sanık olarak yargılandığı hayali ihracata bağlı naylon fatura kullanmayla ilgili davalardan yalnızca 1996 yılına ilişkin olan zaman aşımı nedeniyle düşmüştü. 1997 ve 1998 yıllarına ilişkin davalar ise sürmekte. Diğer hayali ihracatçı iş adamları yargılanırken onun dokunulmazlığının kaldırılması için gönderilen savcılık fezlekesi ise AKP'lilerin destekleriyle dönem sonunda görüşülmek üzere TBMM başkanlığında durmaktaydı. Villalarından kaçak olanı ise bölge sit alanı ilan edildikten çok sonra imar planına aykırı olarak yapılmış, bu nedenle belediye tarafından 3 kez mühürlenmişti. Un akıtan eşinin altında olan ve gümrükte bulunması gereken bir aracın, başbakanlık aracıyla kaza yapmasıyla oğlu Abdullah Un akıtanın İsrail'e yaptığı ziyaretleri konusuna hiç değinmedi. Mumcu'dan ilginç iddia, Un akıtanın 2B arazisi başbakanın mı? ANAP Genel Başkanı Erkan Mumcu adının geçmesi nedeniyle söz alarak TBMM kürsüsüne çıktı. Galata Port ve Tüpraş konusunda Un akıtanın yaptığı açıklamaları çürütmeye çalışan Mumcu, diğer yandan da ilginç bir iddia ortaya attı. Bir kere Galata Port ihalesinin iptal gerekçesi kesinlikle Danıştay kararı filan değildir. Kimse kimseyi kandırmasın. Abdüllatif Şener Sayın Başbakan Yardımcısı aylarca niye imzalamadı? Bu Danıştay kararının çıkması nasıl bir imdat simidi oldu hepiniz biliyorsunuz. Herkes biliyor. Kimse kendi vicdanının sesini bastırmaya çalışmasın. Birincisi bu. İkincisi, çok açık bir şey var. Galata Port'ta teklifler açık açık konuldu mu? Konuldu. Teklifleri topluyorsunuz. Eğer %4'ten geriye döndürüp bugünkü hali hazır fiyata ulaştığınızda 3. teklif 1. Ama 9.5 gibi aslında 3. olması gereken ofer teklifini 1. yapmak için ayarlama yaparsanız bunu Abdüllatif Şener'e bile kabul ettiremezsiniz. Kimse kimseyi kandırmaya çalışmasın. Yukarıda Allah var ve herkesin de vicdanı var. Daha bitmedi. Öyle 2 kazı güdemezsiniz, güdersiniz diye böbürlendiğiniz işler, yani satmakla övündüğünüz işlerin mimarı bu insanlar, biziz. Daha bitmedi. Hiçbir ikibe arazisi üzerinde bizim parti binamız yok. Burada parti sözcüsü geldi, diyor ki parti binaları var. Bir de burada bir senaryo anlattı. Maliye Bakanı ikibe arazisi alıyormuş da onun bir arkadaşı başbakan oluyormuş da. Hikaye öyle değil değerli arkadaşım, hikaye şöyle. Önce bir belediye başkanı ikibe arazisini kapatıyor. Ama bunu kendi kaydına alamadığı için, izah edemediği için bir arkadaşından rica ediyor. O arkadaşı o sıra naylon fatura işleriyle meşgul. Daha sonra o şahıs başka vesilelerle gelip devletin yönetim kademelerine geliyor. Eğer bunun hesabını... Burada denildi ki Anavatan Partisi'nin koalisyon döneminde de böyle blok satışlar için izin verilmiş. Bunlar blok satıştan sonra yapılan değerlendirmelerdir. Gelip bu kürsüde yalan konuşamazsınız. İMKB'deki borsa değerinin %10 eksik değeriyle sattınız bunu. Hem de ilan ettiğiniz günden bir gün önce satışı gerçekleştirdiniz. Belgeler mahkemenin önünde. Kimse kimseyi kandırmasın. Önce bürokratlar dokunulmazlığını kaldırırsanız da bu bakan yüce divana gidecektir. Bunun lamı cimi yok. Kuşadası Limanı'nda ofer, Tüpraş'ın 14.7'sinde ofer, Galata Port'ta ofer, şimdi başka işlerde ofer. Kim bu ofer? Ha, yasak değil, ancak alnınızın akıyla soru sorulduğu zaman çıkacaksınız diyeceksiniz ki, çıkıp diyeceksiniz ki evet görüştüm. Çıkıp diyeceksiniz ki evet görüştüm, şunları konuştum. Ne konuştuğunuzu açıklayacaksınız, millete yalan söylemeyeceksiniz. Öğlen konuşmadım, tanımam, akşam konuşmuş olabilirim, ertesi gün konuştuysam ne oldu diye sizi getiren şey gizlediklerinizdir. Bugün gizlediklerinizin yarın açığa çıkacağından hiç merakınız olmasın. Şu villaların affedildiği yerde acaba sadece Sayın Bakan'ın mı villaları var? Bakın burada bugün 357 milletvekiliyle istediğinizi söyleyebilirsiniz. Yüreğiniz varsa açın gen soruyu. Burada konuşalım, yüreğiniz varsa açın. Yok öyle ya ama. Mumcuya küfür, it. Gen soru görüşmelerini sonunda iyice gerginleşen konuşmalar sırasında küfürler de savrulmaya başlandı. AKP'li Eyüp Ayar'ın ANAP Genel Başkanı Erkan Mumcu'ya it diye seslenmesi TBMM tutanaklarına şöyle geçti. Erkan Mumcu devamla, yetimin hakkını size yedirmezler, sonuna kadar mücadele ederiz, yok öyle ya ama. Başkan, Sayın Mumcu lütfen. Erkan Mumcu devamla, burası meclis kürsüsü, buraya gelip Hacivat Karagöz oynanmaz, burada hakikat konuşulur, gerçekler konuşulur. Başkan, Sayın Mumcu, Sayın Mumcu, Sayın Mumcu. Ömer Abuşoğlu, Gaziantep. Sayın Başkan! Başkan, lütfen Sayın Abuşoğlu, oturur musunuz lütfen? Ömer Abuşoğlu, Gaziantep. Sayın Başkan! Başkan, hayır lütfen Sayın Abuşoğlu, kimse şeyini kullanamaz. Lütfen ya, lütfen. Erkan Mumcu, devamla. Ama benim korktuğum şey şu, siz milletin itimadını alıp AK Parti sıralarından otur yerine sesleri, gürültüler. İnci Özdemir, İstanbul. Sayın Başkan, kürsü işgal mi ediliyor? Salih Kapusuz, Ankara. Sayın Başkan! Bekir Bozdağ, Yozgat, Sayın Başkan, Sayın Başkan. Başkan, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan hakkında 11 Taksim 4 esas numaralı gen soru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmeler tamamlanmıştır. Erkan Mumcu, İsparta. Yüreği olan çıksın konuşsun, buradayım. Çıksın konuşsun, cevap versin. Salih Kapusuz, Ankara. Biz de buradayız, başka bir yere gittiğimiz yok ki. Başkan, açık oylama istemi olduğu için gen soru önergesinin gündeme alınıp alınmaması hususunun açık oylama şeklinde yapılmasına dair 2 adet önerge vardır. Erkan Mumcu, İsparta. Yok öyle ya ama, yok öyle ya ama. Salih Kapusuz, Ankara. Ukala ukala konuşma öyle. Erkan Mumcu, İsparta. Hesap soracağız. Salih Kapusuz, Ankara. Buradayız, seni de göreceğiz. Kim oluyorsun sen, ne biçim konuşuyorsun? Eyüp Ayar, Kocaeli. İt. Hemen ardından gen sorunun açılması için açık oylamaya geçildi. Genel beklenti bazı AKP'lilerin de gen soru açılması konusunda oy kullanacağı yönündeydi. Çünkü Unakıtan parti içinde de eleştiri konusu oluyordu. Gen sorunun açılması için 30'dan fazla milletvekilinin oy kullanacağı umuluyordu. Ancak beklentiler gerçekleşmedi. Başbakan Erdoğan olaya el koymuş, surda gedik açtırmayalım diyerek tüm milletvekillerinin Unakıtan'ın arkasında olmasını istemişti. Hatta Unakıtan hakkında eleştirel bir rapor hazırlayan ve Maliye Bakanı tarafından hangi partiye geçmek için kaç para teklif aldın diye suçlanan AKP Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez bile gen soru açılmaması yönünde oy kullandı. Maliye Bakanı Kemal Unakıtan hakkındaki gen soru önergesinin gündeme alınıp alınmamasına ilişkin açık oylama sonucu şöyle açıklandı. Kullanılan oy sayısı 524, kabul 179, red 344, çekimser 1. Gen soru önergesinin gündeme alınması kabul edilmemiştir. Galata Port ihalesi sırasında Unakıtan'ın tüm hesaplarını alt üst eden Devlet Bakanı Abdüllatif Şener de gen soru açılmaması için oy kullananlar arasındaydı. AKP içinden en cesur hareket Ertuğrul Yalçınbayır ile İbrahim Hakkı Aşkar'dan geldi. Bu iki milletvekili oylamaya katılmayarak tepkilerini gösterirken, Van milletvekili Halil Kaya çekimser oy kullanarak muhalefet ile olmasa da kendi partisiyle birlikte hareket etmediğini göstermiş oldu. Kayıp trilyon davası ve UNAKİ'den. Maliye Bakanı Kemal UNAKİ'den kendisi gibi Nakşibendi tarikatının İskenderpaşa dergahından olan ve 1977 yılında Edirne milletvekili adayı olduğu Milli Selamet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın yargılandığı kayıp trilyon davasında da sahneye çıktı. Bu bir söylenti değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin genel kurulunda doğrudan Maliye Bakanı UNAKİ'den yöneltilen bir suçlamaydı. Bu iddia CHP İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 23 Şubat 2006 tarihinde kayıp trilyon davası nedeniyle Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Necmettin Erbakan'ın cezasını hapiste çekmesi yerine evinde geçirmesine yönelik yasa değişikliği sırasında dile getirildi. Kayıp trilyon davasının özü şuydu. Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla kapatılan Refah Partisi'nin yöneticilerinin 1997'de partiye yapılan hazine yardımını devlete iade etmeleri gerekiyordu. Ancak paranın örgütlere gönderilerek harcandığını öne süren parti yöneticileri iade işlemini gerçekleştirmedi. Yapılan incelemelerde hazineye iade edilmesi gereken yaklaşık 1 milyon YTL'nin sahte belgelerle harcanmış gibi gösterildiği anlaşıldı. Skandal maliye müfettişlerinin RP'nin hesaplarını incelerken örgütlere para aktarımı yapıldığına ilişkin makbuzların sahte olduğunu saptamasıyla ortaya çıktı. Yargıtay Başsavcılığı'nın suç duyurusu üzerine Ankara Başsavcılığı dava açtı. Necmettin Erbakan'ı özel belgede sahtecilik suçundan 2 yıl 4 ay hapse mahkum eden Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Mart 2002 tarihinde aldığı kararla partiden 68 kişiyi de 1 yıl ile 1 yıl 2'şer ay arasında değişen sürelerle hapisle cezalandırdı. Yargıtay 11. Ceza Dairesi Erbakan'a Türk Ceza Kanunu'nun 345. maddesinde düzenlenen özel belgede sahtecilik suçundan verilen 2 yıl 4 ay hapis cezasını usul ve yasaya uygun bularak kararı 2 Aralık 2003'te oy birliğiyle onadı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da 29 Aralık 2003'te Erbakan'ın karar düzeltme talebini reddetti. Anayasanın 76. maddesi ve milletvekili seçimi kanununa göre yüz kızartıcı bir suçla mahkum olduğu için Erbakan'ın siyasi yaşamı bitti. O dönem Refah Partisi Genel Başkan Yardımcıları olan Dışişleri Bakanı Abdullah Gül ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu hakkında ise dokunulmazlıklarının bugüne kadar kalkmamış olması nedeniyle henüz ceza davası açılamadı. Maliye ve Hazine yasal faiziyle 11 milyon YTL'yi yani 11 trilyon lira bulan devlet zararının parti yöneticilerinden alınması için aralarında Erbakan, Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu gibi isimlerin de bulunduğu 88 kişi hakkında alacak davası açtı. Erbakan hakkındaki hapis cezası sağlık gerekçesiyle birkaç kez ertelendi. Erbakan'ın hapse girmemesi için verilen uzun uğraşlar sonunda 23 Şubat 2006 tarihine çıkartılan bir yasayla amacına ulaştı. Yasa muhalefetin 69 oyuna karşın AKP'lilerin 229 oyuyla TBMM'den geçti. Kılıçdaroğlu işte bu yasa görüşmeleri sırasında ilginç bir iddiayı ortaya attı. Kılıçdaroğlu'nun iddiaları doğruysa UNAKİ'den kapalı kapılar ardında epey uğraş vermişti. İşte Kılıçdaroğlu'nun ağzından iddialar. Kayıp trilyon davasının temelini Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu'nun hazırladığı rapor oluşturur. Sayın Kemal UNAKİ'den Maliye Bakanı olduktan sonra yani AKP iktidarından sonra ilk yapılan işlerden biri ne biliyor musunuz? İlk yapılan işlerden biri kayıp trilyon davası dolayısıyla yeni bir inceleme komisyonu kurmak. Yeni bir inceleme komisyonu kuruluyor deniliyor ki şu işi bir de sen araştır. Dava bitmiş ama yok arkasını bırakmıyorsunuz. Gelirler kontrolörlerinden oluşturulan bir grup onlar da inceliyorlar, raporlarını veriyorlar. İlk rapor doğrudur, burada kayıp trilyon davası haklıdır. Bu arkadaşlarımız sizler tarafından tuğ kaka ediliyor. Bu raporu niye yazdınız diye. Arkasından beklenen rapor gelmeyince bir üçüncü araştırma inceleme heyeti kuruluyor. Amaç ne? Amaç kendi istediğiniz raporu elde etmek. Peki değerli arkadaşlar, bürokrasiyi bu kadar zorlamanın alemi var mı? Bürokrasiyi bu kadar zorlamanın gerekçesine, altında yatan gerekçe ne? Niçin Sayın Maliye Bakanı buraya gelip oturmuyor? Gelsin bu sorulara burada cevap versin. Hangi gerekçeyle Maliye Bakanı özellikle bir konuda kayıp trilyon davasındaki belgeler sahtedir diye rapor aldırmak istiyor? Buna kimin ne hakkı var? Ve Kılıçdaroğlu Maliye Bakanı'nın cevaplaması için şu soruları yöneltti. Kayıp trilyon davasında Maliye Bakanlığı'nda yeni bir inceleme için ayrı bir denetim grubu oluşturulmuş mudur? Bu denetim grubunun raporu kayıp trilyon davasındaki raporu doğrulamış mıdır? Bunun üzerine Maliye Bakanlığı üçüncü kez yeni bir inceleme grubu kurmuş mudur? Son soru, Maliye Bakanlığı niçin ısrarla aynı konuyu tam üç kez inceletme ihtiyacı duymuştur? Bu konu kamuoyuna yansımasa da Maliye Bakanlığı koridorlarında çok tartışmaya neden olduğu anlaşılıyor. Olay şöyle gelişmişti. Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 6 Mart 2002 tarihinde Erbakan hakkında verdiği 2 yıl 4 ay hapis cezasında bir hesap uzmanı, bir maliye müfettişi ve bir milli emlak kontrolöründen oluşan 3 kişilik bir komisyonun hazırladığı rapor etkili olmuştu. Kayıp trilyon davasıyla ilgili ilk rapor dönemin Maliye Bakanı Zekeriya Temizel'in onayı üzerine Maliye Baş Müfettişi Ali Atay, Baş Hesap Uzmanı İbrahim Kara, Milli Emlak Baş Kontrolörü Mahmut Doğan tarafından 28 Temmuz 1998 sayı 7-916/150-2 ve 3 tarihinde hazırlanmıştı. Bir rapora istinaden Erbakan ve arkadaşları yargılanmış ve mahkumiyet kararı alınmıştı. Mahkumiyet kararından sonra Necmettin Erbakan'ın avukatları Avukat Profesör Doktor Mustafa Kamalak, Avukat Şeref Malkoç ve Avukat Yaşar Gürkan tarafından Maliye Bakanlığı'na başvuru yapılarak konunun sulh yoluyla halledilmesi için daha önceki raporda yer alan konuların tekrar incelenmesi istendi. Bu talebe istinaden Maliye Bakanı Kemal Unakıdan tarafından verilen onayla bir komisyon oluşturuldu. Bu komisyonda Milli Emlak Baş Kontrolörü Arif Oman, Gelirler Kontrolörü Maruf Seviş, Milli Emlak Denetmeni Yılmaz Yaygın, Vergi Denetmenleri Mehmet Çifta ve Mehmet Akçıl görev yaptı. Komisyon Refah Partisi'nin bütün defter ve belgeleriyle bunlarla ilgili kişilerin ellerindeki belgeleri tekrar inceleyerek 30 Nisan 2004 tarihinde 2004/1 sayılı bir rapor hazırladı. Düzenlenen bu rapordaki sonuçlar da bir önceki raporla aynıydı. Bununla da yetinilmeyince bu kez Bakan Unakıtan'ın oluruyla üçüncü bir komisyon daha oluşturuldu. Baş hesap uzmanı Hayri Konuk, Milli Emlak Kontrolörü Tufan Büyükuzun ve Gelirler Kontrolörü Hüseyin Demir'den oluşan bu üçüncü komisyon 28 Temmuz 2004 tarihinde 948/161-2 sayılı bir rapor daha hazırladı. Ancak bu rapor da Erbakan taraftarlarının umduğu sonucu vermedi. Üçüncü raporda da daha önceki iki raporda ortaya çıkan tespitlerin doğru olduğu belirtiliyordu. Eğer komisyonlar bakanın beklediği yönde bir rapor hazırlasaydı, böylece hem Erbakan hem de aynı kabide yer aldıkları bakanların dava sürecini de rahatlatmış olacaktı. Erbakan'ın hapiste yatması gereken süreyi evinde geçirmesine ilişkin yasa değişikliği, tam olmasa da yapılmak istenene yakın bir düzenleme özelliği taşıyor. Sıra ise olayın parasal boyutunu halletmeye geliyor. Erbakan yol açılan zararın kendi payına düşen kısmını ödeyebileceğini söylerken, Ankara'da 6. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin atadığı bilirkişi raporu sorumluluğu eski başbakanın sırtına atıyor. Raporda zararın tümünden yalnızca Erbakan ile Genel Başkan Yardımcısı Rıza Ulucak'ın sorumlu olacağı belirtiliyordu. Erbakan ve Ulucak dışında kalanların sorumluluklarını ise sadece imza attıkları belgelerdeki miktarla sınırlı tuttu. Buna göre davalıların ödemesi gereken rakam şöyle hesaplandı. Davacı, hazine talebinin tutarı 2.650.000 YTL. Yasal faiz tutarı 8.340.000 YTL. Ödenmesi istenen toplam tutar 10.990.000 YTL. Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin hangi parti yöneticisinin devlet zararının ne kadarından sorumlu olduğunu saptayabilmek için gerek duyduğu RP'nin gider defteri 5 yıldır bulunamadığından alacak davası hala bitirilemedi. Cumhuriyet tarihinde adını markaya dönüştüren tek bakan. Türkiye'de 2005 yılı sonunda kuş gribi Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesinde ölümlere neden olunca bir anda Türkiye genelinde tavuk ve yumurta gibi ürünlerin tüketimi durma noktasına geldi.